Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Yeni bir Dünya Gündemi programında daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Haftanın öne çıkan dış politika gündemini değerlendirdiğimiz programımızda bu hafta hangi konulara gündemimizi alacağımızı kısaca hatırlayarak başlamak istiyoruz. İsviçre'nin Davos kasabasında Başbakan Davutoğlu'nun yanı sıra 40'ı aşkın devlet ve hükümet başkanı ve dünyanın önde gelen isimlerinden oluşan 2500 kişinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemini ele alacağız. Küresel ekonomiyi neler bekliyor? Zirve öncesi hazırlanan raporlar neler söylüyor? Dünya neden hiç bu kadar riskli olmamıştı? Tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. İran eksenli gelişmeler dünya gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Gerek Suriye'de eli kanlı Esed rejimine yönelik hamiliği ile gerek mezhepçi, etnik yayılmacı politikaları ile gerek komşuları ile yüksek tansiyonlu ilişkileri ve tabii kalkan ticaret ambargosu ile İran dünyanın gündeminde. Bir de buna İran'daki iç dengeleri değiştirmeye aday yaklaşmakta olan seçimleri ilave edersek İran daha uzun süre konuşulmaya devam edilecek gibi gözüküyor. Evet, kalkan ambargo vesilesiyle İran eksenli gelişmeleri konuşacağız. Batı'nın daha düne kadar şeytanlaştırdığı İran'ı bugün neden gözdesi haline getirdi Batı dünyası? Ekonomik sebepler mi yoksa ortaya çıkan yeni siyasi jeopolitik konjonktür mü bunda rol oynadı? Kalkan ambargo bölgesel ve küresel dengeleri nasıl etkileyecek İran'ın bölgenin bir numaralı aktörüne dönüşeceği iddiaları ne kadar gerçekçi? İran uluslararası sisteme dahil mi olacak yoksa Tahran yönetimi kalkan ambargoyu yayılmacı politikalarını mı hızlandırma vesilesi kılacak? Bu durum Orta Doğu'daki vekalet savaşlarını nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların cevaplarını bulma gayretinde olacağız. 25 Ocak'ta yapılması planlanan Suriye müzakereleri gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Birleşmiş Milletler 25 Ocak'ta Cenevre'de başlaması planlanan Suriye müzakereleri için muhalefet temsilcilerinin kimlerden olacağı konusunda mutabakata varılmış değil. Bu noktadaki sorunlar, anlaşmazlıklar devam ediyor. Hem Suriye hem de sınırımızdaki gelişmeler ekseninde ne olup bittiğine bakacağız. Uluslararası Af Örgütü, Irak'ın kuzeyindeki peşmerge güçlerini Arapları bölgeden zorla göç ettirmek için binlerce evi yıkmakla suçladı. Suçlamanın detaylarında neler olduğunu masaya yatıracağız. En büyük devletsiz ulusun bağımsızlık zamanı geldi. Biz tüm gücümüzle bölgede kurulacak Kürt devletinin arkasındayız. Kim söylüyor bunları sevgili dinleyenler? Filistin halkına yönelik topyekün savaş ilan edilmesini ve ölen Filistinli gençlerin annelerinin de ölmesi gerektiğini savunan İsrailli Bakan Ayalet Şaket. İsrailli Bakan söz konusu muhtemel bir Kürt devletinin koordinatlarını da veriyor Türkiye-İran arasında. İsrail bir Kürt devletinin kurulması neden ister sorusu muvacihesinde bir uluslararası arenada Kürt devleti tesis etme gayretlerine dikkat çekmeye çalışacağız. İsrail Savunma Bakanı'nın IŞİD-İran kıyaslaması, Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlerin geldiği nokta ele alacağımız konu başlıklarından olacak. Vaktimiz kaldığı ölçüsünde haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmeleriyle programımızı toparlayacağız inşallah. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan gelişmelerini hatırlayıp olayların perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, kuşkusuz dünya gündemi bu haftada yoğun ve dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. İran'a yönelik ambargonun kalkması, bunun bölgesel ve küresel yansımalarının ne olacağı sorusu gündemin üst sıralarında kendine yer bulmuş durumda. Programımızın ilerleyen dakikalarında Balkan-İran ambargosunun bölgeye neler getirip neler götüreceğini konuşacağız ama programımıza da önceliğimizi dün başlayan 10.000'in üzerinde üst düzey şirket yöneticileriyle 40'tan fazla ülke liderinin buluştuğu Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'yla başlamak istiyor Sayın Hocam. Davos zirvesi yakın bir zamana kadar muhafazakar kesimin genellikle mesafeli baktığı bir zirve olarak biliniyor. İşte dünyanın gidişatına yön veren toplantıların gerçekleştirdiği bir zirve olarak, evet, bir takım gizli görüşmelerin yapıldığı bir zirve olarak görüldü, öyle yorumlandı. Şimdi ne oldu da bu yaklaşım değişti? Yanlış bir algı mıydı söz konusu olan? Buradan başlayalım isterseniz. Davos zirvesini değerlendirmeye, dünyanın muktedirlerini bir araya getiren Davos nedir, ne değildir sorumuzla başlayalım isterseniz.
Evet, Davos İsviçre'de bir şehir. Evet. İsviçre'de bizim aşağı yukarı Hakkari gibi dağlık, engebeli ve tarım alanı pek olmayan bir yer ama Avrupa'nın ortasında her noktasına ulaşılabilen, oradaki dağ ve karlı manzaraları adeta turistik birer objeye dönüştürmeyi başarmış bir ülkedir İsviçre. Bu Davos zirvesine gelmeden ayrıca İsviçre bu kantonların da çıktığı bir yerdir dünyada, örneği budur. Bu da şu demektir, tıpkı bizim Selçuklu, Osmanlı ve İslam medeniyetinde gördüğümüz çok dilli, çok kültürlü ve birbiriyle farklı olan unsurların aynı şehirde, aynı ülkede birlikte, beraber, bir arada yaşayabilme arzusudur. Ve bugün kanton kurduğunu iddia edenlere de buradan duyurulur.
Evet.
Şimdi Davos küresel ekonominin patronlarının, hatta biz öğrenciyken amiyane bir tabirle şişman kediler toplantısı derdik öğrenci olduğumuz dönemlerde. Şimdi burada kapitali elinde bulunduran güçler geçmişin bir muhasebesini yapıp önümüzdeki yılın nasıl olacağına dair bir takım ana yol haritaları çiziyorlar. Fakat burada gelinen nokta şu ki artık küresel ekonomide bir tıkanma söz konusu. 2008'den beri var olan bu tıkanmayı bir takım palyatif tedbirlerle açmaya çalışıyorlar. Ama sorun çok daha derinde. Çünkü Necip Fazıl'ın bir ifadesi var. Bir kişiye 9 pul, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa.
Evet.
Şimdi dünyadaki paylaşım böyle bir şey. Yani servet, güç, para çok az bir zümrenin elinde. Ve dünyanın büyük bir kısmı, kitlesi de adeta karnını doyurma mücadelesi veriyor ki 7 milyarlık bir dünya olarak düşündüğümüzde. Şimdi bir kesimin elinde çok fazla para var, kapital, sermaye var, her türlü girişimi yapabilecek bir durumda. Fakat küresel kapitalizmin şöyle bir sloganı vardır: satamazsan batarsın. Satamazsanız batarsınız. Şu anda küresel ekonominin Türkiye'de dahil olmak üzere üretememe diye bir sorunu yoktur. Yani dikkat ediniz, bir şirket ürettiğinin tamamını satıyorsa bir sonraki yıl hemen yeni makineler alıyor, üretimini katlıyor. Ne zamana kadar? Pazarda satamamaya başlayıncaya kadar. İşte bugün dünyanın geldiği nokta ekonominin yavaşlıyor denmesinin sebebi dünyanın bu Davos'ta sermayeyi kontrol eden, artık çok uluslu şirketler diyelim bunlara, hegemonya alanlarını o kadar genişlettiler ki bunların ürünlerini satın alan insan kitleleri öylesine sömürdüler ki artık insanların onların ürettikleri ürünlere erişememe sorunu başladı. İşte bakınız Afrika'yı, Güney Asya'yı, Orta Doğu coğrafyasını, o elit tabakanın da satın alma gücü bunları artık tatmin etmiyor. Yani diyelim ki Hindistan'da, Çin'de 1 milyar 350 milyon Çin'de, 1 milyar 200 milyon Hindistan'da nüfus var. Ama burada satın alabilen insanlar 150-200 milyon, 300 milyonu geçmiyor. Geri kalanı günü kurtarma derdinde. Halbuki bu kapitalist ekonominin ürünlerini, yani bunun otomobilini, iletişim araçlarını satın alabilmeniz için belli bir gelir düzeyinizin üzerinde olması lazım. İşte buna kafa yoruyorlar. Biz dünyanın refah düzeyini arttıralım derken biz saflar da şöyle düşünüyoruz. Hakikaten adamlar düşünmüşler, oturmuşlar. Yani işte asgari ücreti yükseltelim. İşte Türkiye'de Bangladeş'teki insanın ayda 50 dolar değil de işte 350 dolar almasını sağlayalım. Niye? İşte ekstradan ayda 200-300 dolar fazla para geçerse bu parayla bu insanlar
alım satım yapacak.
Alım satım yapacak ve dünya ekonomisi rahatlayacak.
Evet.
Dolayısıyla sakın ola ki bu Davos'takilerin işte dünyadaki yoksul kesim için az gelişmiş
projeler geliştirdiğini düşünmeyin.
Geliştirdiği projelerin insani ve sosyal amaçlarını düşünmek biraz saflık olur.
Evet. Şimdi bu zirve öncesi pek çok rapor yayınlandı. Onun bir kısmı bizim medyamızda da yer aldı. Bunlardan bir tanesi 2016 yılı küresel riskler adlı bir rapor.
Evet.
Dünyanın hiç bu kadar adaletsiz ve riskli olmadığı gerçeğini gözler önüne seriyor. Bu misyonla kaleme alınmış
evet.
gibi. Rapor küresel ölçekte karşı karşıya olan sorunların önümüzdeki yıllar içinde ciddi tehditler içermeye başladığının altını çiziyor. Mesela Avrupa'nın mülteci krizi ve terör saldırılarının küresel siyasal istikrarsızlığı en üst düzeye çıkardığı belirtiliyor. Yine bu bağlamda çevreden topluma, ekonomiden jeopolitiğe ve teknolojiye kadar bütün risklerin gerçekleşmesi halinde önümüzdeki yılların küresel gündemini daha çok meşgul edeceği ifade ediliyor. Neden bu kadar riskli hale geldiğine ilişkin İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'ın raporu da oldukça dikkat çekici. Bu anlamda ciddi ipuçları veriyor kıymetli hocam. Oxfam'ın raporu dünyadaki gelir adaletsizliğindeki çarpıklığın her geçen gün derinleştiğine dikkat çekiyor. O söz konusu raporun verilerine göre dünyanın en zengin 62 milyar sadece 62 milyar derinin serveti dünyanın yarısına denk geliyor.
Yani 7 milyar 300 milyonluk dünyada
evet.
62 kişinin serveti
yani,
dünyanın
evet, yarısı. Yani evet. bu rakam 2010'da 388 kişiymiş. 2013'teki ilk kez çifthaneye o da 92'ye düşmüş. Hesaplamalara göre 1990 ile 2010 yılları arasında ülkeler arası servetin dağılımı bu kadar daha kötü yapılmasaydı şu anda dünyada açlık sınırının altında 200 milyon kişi kurtulmuş olacaktı. Şimdi bu tabloya bakıldığı zaman dünyanın huzurunun kalmaması çok da şaşırtıcı değil. Yani bu kadar büyük bir adaletsizlik ve bu adaletsizlik sürekli derinleşiyor. Hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda bakıldığı zaman işte darbecilerin kollandığı, işte diktatörlerin kollandığı bir yapı ve insanların özgür iradelerinin sandığa yansımasının önüne geçildiği bir düzen var. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda inanılmaz bir adaletsizlik var ve bu noktada da dünyada neden huzur yok sorusu çok da anlamlı gelmiyor açıkçası.
Şöyle bir demografik yapıyla ilgili bir bilgi verecek olursam 1990-2015 arası geçen yaklaşık 25 yıllık süre içerisinde dünyanın güney ve doğu yarım küresi yani fakir fukaraların çoğunlukta olduğu dünya nüfusunu ikiye katlamış ama servetinde pek bir artış olmamış.
Evet.
Batı ve kuzey yarım kürenin zengin ülkeleri ise ebterleşmiş, nüfusu hemen hemen hiç yok. Artışı hatta negatifte ama servetlerini katlamışlar. Şimdi bunu anlayabilmek için, bunun sonucunu tahmin edebilmek için çok zeki olmaya gerek yok. Yani iki tane dünya var. Bir tanesinin nüfusu artıyor, geliri yerinde sayıyor, hatta fakirliyor. Bir başkasının ise nüfusu durağan hatta geriliyor ama serveti artıyor. Bu durumda bu uçurum çoğalacak ve o güney ve doğu yarımküreden batı ve kuzey yarımküreye doğru bir nüfus hareketinin olması yani bu Irak ve Suriye'deki krizler olmasaydı da bu yaşanacaktı.
Hı hı.
Çünkü Bangladeş'te savaş yok. Dikkat edin Bangladeşli sığınmacılar da Ege Denizi'nde
boğuluyorlar.
Hı hı. Çünkü yani siz bir insanı ayda 30 dolara 50 dolara çalışmaya mahkum ederseniz ve boğaz tokluğuna yani 30 gün çalışıyor ancak karnını doyurabiliyor. Bu insan başka bir dünyanın varlığını da görüyor kitle iletişim araçları vasıtasıyla. Bu nedenle bu şekilde burada ömür boyu hani avara kasnak hesabı çalışmaktansa diyor, giderim orada şansımı denerim diyor. Çünkü gidenler orada işportacılık da yapsa, en kötü işlerde de çalışsa kendi ülkesinden çok daha iyi oluyor.
Evet,
bu da yani durdurulamaz şimdi, bir şey.
Yani başka bir risk daha var. Onun da altı çiziliyor hazırlanan raporlarda. O da yapay zeka ve makinelerin devreye girmesi, otomasyon sistemlerinin devreye girmesiyle 2020'ye kadar 5 milyon kişinin daha işsiz kalacağı, evet, ifade ediliyor. Yani bu da bir ayrı bir risk. Sadece işte Bengaldeş'teki 30 dolara iş bulabilen insan yakın zamanda onu da bulamayacak. Yani dolayısıyla riskin büyüklüğü net bir şekilde
hocam
ortaya çıkartıyor.
21. yüzyıldaki bütün ülkelerin idarecilerini bekleyen iki temel konu var. Birincisi istihdam. Çünkü makinalaşma arttıkça mevcut nüfusa iş bulma problemi. İstihdam sihirli bir kelime. Bir diğer konu da işte bu gelir adaletsizliği güvenlik sorunlarını birlikte getirecektir. Yani artık hiç kimse New York'ta, Londra'da, Paris'te daha rahat uyuyamayacaklar. Metrolarına daha huzurlu binemeyecekler. Çünkü bunu kendileri bozdular, bu düzeni. Evet. Ve şu anda adeta kontrolden çıkmış, zembereği bozulmuş bir saat hesabı, batıya akan bir nehir var. Bunun sonucunun ne olacağını da hiç kimse kestiremiyor açıkçası. Evet.
Tabii şimdi birazcık yine ekonomi üzerinden devam edelim. Küresel piyasalar bir hayli sarsılıyor. İşte Çin'deki büyüme oranlarının düşmesi doları güvenli liman haline getiriyor. Dolar pırlıyor hemen hemen bütün dünya ülkelerinde ve borsalar çöküyor. Küresel ekonominin gidişatı konusunda da ciddi riskler var. Yeni bir kriz beklentisini dillendirenler var. Bu anlamda yani petrol fiyatları bir taraftan aşağı düşüyor. Ne dersiniz?
Şimdi orada sizin de az önce ifade ettiğiniz sihirli bir kelime var. Çin'in büyüme oranının düşmesi. Hı hı. Şimdi bakınız, Amerika'daki Avrupa'nın lokomotifi olan Almanya'da büyüme oranı %1'ler seviyesinde. Yani iyi büyüyen ülke %2 büyür batıda. Hı hı. Yani çoğu da durağan veya negatiftedir. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu. Peki Çin %9'lardan %6.5'a indi diye dünyada ya, diyor ki ne oluyoruz diyorlar. Ya 6.5 büyüyor Çin.
Evet.
Neden? Çünkü Çin'de 1 milyar 350 milyon nüfusun büyük bir kısmı hala daha bir dilim ekmek peşinde koşuyor. Dolayısıyla o insanlar çok ucuza çalıştırılıyor ve batıdaki kapitalist sermaye Çin'e gitmiştir ve son dönemde teknolojisini de Çin'e götürmüştür. Yani en son model iletişim teknolojilerinin de Çin'de üretilmesinin sebebi aslında birçoğunun Çin'in tasarımı olmadığını biliyoruz. Bu nedenle de Batı Çin'in ucuz emeğinden faydalanayım derken kendi eliyle, yani tırnak içerisinde söyleyeyim, adeta bir canavar oluşturdu. Şimdi bu defa Çin'le nasıl mücadele edeceğiz? Çin'le nasıl başa çıkacağız? Çünkü Amerika ve Avrupa Birliği'nin Rusya ve İran hoşuna giden bir rakip. Hı hı. Yani onlarla her zaman mücadele etmek hoşuna gider. Çünkü onların zaaf noktalarını biliyor, elindeki silah gücünü biliyor, nereye kadar menzillerinin olduğunu çok iyi biliyor. Ama Çin gerçekten bugün 10 yıl sonra nerede durdurulabileceği kestirilemeyen bir güç ve bence Amerika'ya göre dünyanın geleceğinde küresel olarak düşündüğümüzde Çin çok daha büyük bir tehdittir. Ben hep örnek veririm, tekrar ediyorum. Irak'ı Amerika değil de Çin işgal etseydi, evet, ve oradaki Sünni Arapları Ürdün'e, Suriye'ye, Şiileri İran'a, Kürtleri Türkiye'ye sürüp 30 milyon da Çinli getirip koysaydı kim ne yapabilirdi? Alın, evet, size işte bir Çinli komşunuz. Hı hı. Ama Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın böyle bir nüfus gücü yok. Çünkü ebterleşti nüfusları. Çin hem sermayesiyle gidiyor, hem nüfusuyla gidiyor, hem sanayisiyle gidiyor ve gittiği yeri adeta dümdüz ediyor. Örneğin de Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı yaptığı hadiselerden biliyoruz. Onun için Çin şu anda ne Rusya'ya ne başka bir tehdide benzer. Amerika'nın da gelecekte en çok kafasını yorması gereken dünya içinde önemli bir potansiyel tehdit olarak görülmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, yani siyasi gelişmeleri birinci bölümümüzde tamamlamış olalım düşüncesiyle. Evet. İsterseniz ikinci bölümümüze bırakalım siyasi gelişmeleri. Tamam. Yine ekonomi eksenli değerlendirmelerimizi sürdürelim. Şimdi bu ne olacak, şu petrol üreten ülkelerin hali sorusu. Yani şimdi bu hafta içerisinde ve daha önceki köşe yazarlarına baktığımızda iyi ki petrolümüz yok vurgusunun altı çiziliyor. Yani petrolümüz olsaydı işte sanayimizi geliştiremeyecektik tespiti yapılıyor. Gerçekten de sürekli düşen bir petrol var. Yine o Çin'deki ekonomik büyüme ile alakalı ilişkilendirilerek petrol fiyatları düşüyor. Ve bundan petrol üreten ülkeler, her bir ülkenin farklı bir limiti var. Petrol fiyatının düşmesi var. Onu geçmiş programlarımızda zikretmiştik.
Çünkü maliyetleri farklı.
Maliyetleri artıyor. Maliyetleri farklı. Burada en şanslı ülke Suudi Arabistan ve Kuveyt.
Körfez'deki ülkeler.
Körfez. Yani onda da Kuveyt. Çok yani Katar'da. Evet. Katar mesela yine nispeten Kuveyt'e göre, Suudi Arabistan'a göre maliyeti yüksek.
Kuveyt ve Suud evet. En şanslı bunlar içerisinde.
Yani sizce Suudi Arabistan karından zarar ederek, öyle söyleyeyim yani $10 ile $20 arası Suudi Arabistan için tolere edilebilir bir limit olarak gösteriliyor. Sürdürür mü siyasi sonuçlarından istifade etmek açısından?
Şöyle, petrolün $10 bile düşmesi değil önemli olan, kısa süreliğine de olsa. Hı hı. Bu $20-$30 bandında veya daha düşük bir bantta uzun bir seyir takip ederse işte o zaman bazı ülkeler için alarm zilleri çalacaktır. Yani önemli olan şu anda sürekli dibe doğru geliyor. Bu nerede duracaktır? Durduktan sonra yatay seyrini
ne kadar sürdürecektir?
Nerede ve ne kadar sürdürecektir? Hı. Diyelim ki $10 kadar düştü, 15 gün sonra tekrar çıktı. Bu önemli bir düşüş değil. Tolere edilebilir bir durum. Ama diyelim ki bu $25'da veya $30'da 3 yıl 5 yıl devam etti. Hı hı. İşte bu o zaman Rusya başta olmak üzere petrolü daha yüksek maliyette çıkaran ülkeler için
nedir öngörüler?
Adeta bu, bir kabus yani, konumunda.
Şu limitten ancak şu kadar gidebilir.
Şöyle, bunu belirleyen dünyada en çok petrol üreten iki ülke var. Rusya ve Suudi Arabistan. Hı hı. Yani dünyada petrolle ilgili tüketim bazında da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'dir. Amerika aynı zamanda üretici olarak da en çok petrol üreten ilk üç ülke arasında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri petrol fiyatlarını düşürerek, çünkü bütün çok uluslu petrol şirketleri Amerikan şirketleri, sondaj aletlerini üreten ülke yine Amerikan şirketleri. Hı-hı. Bir taraftan Rusya'yı zayıflatıyor. Diğer taraftan da gözden kaçan bir unsur var. Suudi Arabistan'ın bu yeni yönetimi, Kral Selman'la başlayan bir olgudur bu. Yine Katar, biz Amerika'ya o kadar da göbekten bağlı olmak istemiyoruz. Rusya'yla da, Çin'le de, dünyanın diğer bölgesel güçleriyle de belli miktarlarda ilişkilere girmeliyiz. Onlardan da
bunda da Batı'ya yönelik işte Körfez ülkelerinin bir güven bunalımı yaşaması, özellikle bu İran yayılmacılığına karşı
ilgili yeterli hayal kırıklığı yaşamışlardı. Amerika'da onlara petrol fiyatları düşünce aynı zamanda bunlar bir şekilde hazinelerini boşaltıyorlar. Yani sonuçta siz $120, $130 sattığınız bir emtiayı $30 satmaya başlamışsanız birkaç kat daha az gelir elde ediyorsunuz. Bu nedenle Amerika bir taraftan İran'ı gösterip korkutarak Körfez'deki bu 6 ülke dediğimiz Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman gibi o ülkeleri diyor ki sizin yeriniz belli. Siz benim koyduğumuz Amerika Birleşik Devleti ve İngiltere'nin koyduğu limitler çerçevesinde dış politikada belli noktalara kadar gidebilirsiniz. Bir diğer konuda Rusya'yı zayıflatıyor ama bunlarla uğraşırken aslında Batı'daki oyun kurucuların esas endişesi Doğu'da. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'da Körfez ülkeler olduğu gibi Uzak Doğu'da da Japonya ve Güney Kore değişmez partnerlerdir. Onlar da artık Çin'e karşı rekabet edemez hale geldiler. Çin devasa bir ekonomi olarak onları ön almaya başladı son zamanlarda.
Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde Davos eksenli gelişmeleri ve ekonomik anlamdaki gelişmeleri konuşmuştuk. Özellikle düşen petrol fiyatının bölgesel ve küresel ekonomik ve siyasi muhtemel yansımalarının neler olabileceği üzerinde görüşlerimizi beyan etmiştik. İkinci bölümümüzde İran eksenli gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyenler, dünya gündemini meşgul ediyor İran eksenli gelişmeler. Gerek Suriye'de eli kanlı Esed rejimine yönelik hamili, gerek mezhepçi yayılmacı politikaları ile, gerekse komşuları ile yüksek tansiyonlu ilişkileri ve tabii kalkan ticaret ambargosu ile İran dünya gündeminde yer alıyor uzun bir zamandır. Yakın zamanda İran'ı bekleyen bir seçim var. Seçimin neler getireceği iç dinamikleri açısından, İran iç dinamikleri açısından merakla bekleniyor. Ambargonun kalkmasının İran üzerindeki etkileri neler olacak, bu konuşuluyor. Dilerseniz İran üzerindeki ambargonun etkilerini konuşmadan önce bu ambargonun İran'a yaptığı darbeyi mi diyelim, İran üzerindeki etkileri neler oldu, onu kısaca bir hatırlayalım. Ondan sonra gelişmeleri devam ederiz. 1979'daki İslam devriminin ardından Tahran'da ABD elçiliğine yönelik saldırıdan bu yana ABD başta olmak üzere uluslararası toplum İran'a aşamalı olarak yaptırımlar uygulamıştı. En geniş yaptırımlar ise İran'ın nükleer programı nedeniyle hayata geçirilmişti. İran'ın dünyada yaklaşık 100 milyar dolarlık varlığı dondurulmuştu. İran Merkez Bankası varlıklarına el konulmuştu. Yabancı şirketlerin İran'a enerji yatırımı yapması yasaklanmıştı. Yine İran'ın 2011'de günde 2,5 milyon varil olan petrol ihtiyacı yarı yarıya düşmüştü. Yatırımlar nedeniyle uçak filosu eskidi. İran'ın ülkede sık sık uçak kazaları meydana geldi. Motorlu taşıt üretimi %50 azaldı. Üretim yılda 1.6 milyondan 800 bine geriledi. Finansal kısıtlamalar nedeniyle sıradan İranlılar dahi yurt dışından para transferi yapamaz hale gelmişti. İran ile alakalı gündeme ilişkin pek çok soru var kıymetli dinleyenler. Bunların başında da Batı, daha düne kadar şeytanlaştırdığı İran'ı bugün neden gözdesi haline getirdi sorusu önemli. Yine ekonomik sebepler mi, yoksa ortaya çıkan yeni siyasi jeopolitik konjonktür mü bunda etkili rol oynadı gibi. Yine ambargonun bölgesel ve küresel dengeleri, kalkan ambargonun bölgesel ve küresel dengeleri nasıl etkileyeceği sorusu önemli. Dilerseniz hocam, İran üzerindeki ambargonun kalkması öncelikle İran açısından ne anlama geliyor sorumuzla başlayalım. Yani İran ekonomisini neler bekliyor kalkan ambargo sayesinde?
Evet, önce ambargonun nasıl bir şey olduğunu iyi tanımlamak ve net ortaya koymak gerekiyor. Bizim inancımızda rızkın onda dokuzu ticarettedir denir.
Evet.
Bugün Endonezya'nın İslam'a geçmesi, Güneydoğu Asya ve dünya genelindeki İslamiyet'in yayılmasında ilim adamlarından, ilahiyatçılardan çok Müslüman tüccarlar etkili olmuştur. Tarihi kayıtlar bunu gösteriyor. Ama bugün ticaret maalesef Müslümanların değil, işte Batı'nın tekelinde, kontrolünde. Senaryoyu onlar yazıyorlar, kuralları onlar belirliyorlar. Bugün internet, bankacılık, EFT ve benzeri olayları düşündüğümüzde bunu daha iyi anlarız. Ve İran'ın uluslararası alanda ihraç ettiği ürünlerin parasını almak için veya dışarıdan bir şey ithalat etmek için bankacılık sisteminden çıkarmışlardı İran'ı.
Evet.
Ve İran şu anda bundan sonra o sistemin içerisine dahil ediliyor. Çok uluslu şirketler gidip İran'da yatırım yapabilecekler ve artık İran tıpkı Türkiye gibi, diğer bölgesindeki ülkeler gibi dünya ticaretine entegre oluyor. Bu İran için pozitif bir gelişme. Fakat durup dururken Batı bunu niye yaptı? Yani az önce belirttiniz, yıllardır İran diyordu ki büyük şeytan Amerika. Amerika içinde 3 tane haydut devlet vardı. Bunlardan biri Kuzey Kore'ydi, biri İran'dı, biri de yine Saddam'dı. Hadi Saddam'ı devirdi. Peki haydut devlet dediğin liderlerden ve devletlerden birisiydi İran. Ne oldu da bugün olaylar değişti? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu coğrafyasında ki bu artık zamanı geldi, yeni harita oluşturma arzusu var. Büyük Orta Doğu projesi vesaire de oradan kaynaklanıyor. Burada İsrail'in güvenliği birinci planda. İkincisi de başta bir Kürt devleti olmak üzere bölgede Suudi Arabistan, Türkiye gibi onların ölçeğine göre normalden fazla büyük olan bu ülkelerin biraz daha ufaltılıp kontrol edilebilir düzeye getirilmesi gerekiyor ki işte Suudi Arabistan'ın Şii bölgesinde yeni bir Arap devleti kurdurma, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yeni bir Kürt devleti kurdurma. Buradaki Şiiler veya Kürtler sakın ola ki işte biz yeni bir devlet kuruyoruz, işte daha zengin olacağız, daha rahat edeceğiz, daha demokratik olacağız gibi gaflet ve hayale kapılmasınlar. Bunun çok yeni bir örneği vardır. Mesela Endonezya İslam coğrafyasının en büyük devleti. Fakat bu Endonezya içerisinde Doğu Timor diye bir bölge vardı. Endonezya Hollanda sömürgesi, Doğu Timor'da Portekiz sömürgesiydi. 1971'de Endonezya'ya dahil oldu. Nüfusunun da çoğunluğu Katolik Hristiyan'dı. Endonezya içinde bir bölgeydi orası. Ve oraya silah verdiler, lojistik destek verdiler ve 2000 yılında bağımsız yaptılar Doğu Timor'u. Ve bugün bakıyorsunuz o Güneydoğu Asya'nın en fakir ülkesi. Endonezya'ya göre çok çok daha fakir. Yani Endonezya'dan o ülkeyi ayırınca onlar sandılar ki işte Avustralya bizi destekler, Batı destekler. Bu bağlı olduğumuz devlete göre çok daha zengin olacağız. Tam tersi oldu. Ve bugün Orta Doğu coğrafyasında da velev ki onlar bir devlet kurmuş olsalar, tırnak içerisinde söylüyorum, bugünlerini çok çok arayacaklar. Çünkü Batı'nın amacı oradaki insanlara yeni bir devlet kurdurmak değil, kendine göre kontrol edemediği ülkeleri biraz daha küçültmektir. Şimdi İran özeline gelince de İran burada adeta bir joker rolündedir. Mesela şu anda IŞİD'le savaşıyormuş gibi gözüküyor. Fakat IŞİD'in Tahran'da bir bomba patlattığını görmedik. Hele Tel Aviv'de hiç görmedik. Bu ne menem bir işitmiştir ki hep bombalarını Türkiye'de patlatıyor, Suriye'de patlatıyor, Irak'ta patlatıyor ve İslam coğrafyasında.
İşte bilmem kaç tane ülke, bilmem kaç bin sorti yaptılar.
Evet.
O kadar geniş silah imkanları var ama bir türlü DAEŞ oradan ortadan kaldırılamıyor. Yani dünyanın süper güçleri, Amerika'sı, Rusya'sı bilmem nesi bir araya geldi, hala DAEŞ var. Çünkü DAEŞ'in oradan gitmesi istenmiyor. Başka hedefler var. Bunun artık.
Mesela El-Kaide'ye karşı Amerika küresel ölçekte bir savaş başlatmıştı. Afganistan'ın Tora Bora dağlarında Usame Bin Laden'i buldu ve yani olabilecek en zor yerde buldu, çıkardı ve yok etti. Peki bugün DAEŞ gerçekten yok edilmek isteniyor mu? %100 ben emin olduğum bir şey var. Hayır. İran'ın bölgeye sarkmasına müsaade edilmesinin, önünün açılmasının en önemli sebebi şu: bölgede Suudi Arabistan ve Türkiye, şu anda Mısır'ı bir şekilde kontrol ediyorlar, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkeleri bir şekilde küçültmek istiyorlar. Bunlar bu şekilde devam ederlerse bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra artık bizim kontrolümüzden çıkıp hatta bölgesel bir güç olmaya kalkarlar diye İran kartını açtılar. İran kartı yetmedi, Rusya'yı şeye sürüyorlar. Ama şunu söyleyelim, 6 ay önceki bir programda yine hatırlatmıştım. Senaryoyu yazan burada 3 tane aktör var. Biri İngilizler, diğeri Yahudiler, İsrail, üçüncü de Amerika. Ve masa kurulduğunda da göreceksiniz en karlı bunlar çıkacak. Çünkü filmin senaryosunu bunlar yazıyorlar. Perde gerisinde şu anda hiç kimse İngilizleri görmüyor. Amerikalılar diyor ki Amerikan askerin postalı Suriye'ye değmeyecek. Ama İsrail'e bakıyorsunuz bir tane bomba düşmüyor. Yani her şey güllük gülistanlık. Orta Doğu yanıp yıkılırken bugün sabah bir televizyon kanalında Humus'u gösterdi. Tamamen harap olmuş.
Silinmiş
bir insansız mi? Hava aracı tarafından. Çünkü onu görünce de insanın içi burkuluyor. Yani Humus, Hama, Halep, Buralar İslam coğrafyasının en kadim şehirleridir ve yerle bir olmuş durumda.
Evet, yani şimdi tabi bu ekonomik anlamda daha da güçlenecek İran'ın yayılmacı politikalarını daha da sürdürmesi kuvvetli muhtemel. Buradan da bu vekalet savaşların daha da derinleşeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Şimdi tabi İran'da yakında seçimler de var. Muhafazakar kesim işte nükleer sanayimizin geliştirilmesi noktasında ciddi tavizler verildiğini dillendiriyorlar. Bunun İran iç dinamiklerini etkileme ihtimali var mı sizce?
Elbette, çünkü İran, yani tarihten beri Acem inadı derler, inatçı bir toplumdur. Yani İran-Irak savaşında da Saddam bir İran'a savaş açtı. Sonra yani İran'la siz kavgaya başlarsınız da kavgayı ne zaman bitireceği belli olmaz. Dolayısıyla İran'ın elinde bir nükleer bir silahın olması Batı'yı hakikaten korkutuyor. Yani bu Kuzey Kore gibi filan da değil bu. İran, Orta Doğu coğrafyasında nükleer silaha sahip olduğu an Amerika'nın ve İsrail'in bütün hesaplarını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle İran'a bu kadar taviz vermelerinin en önemli sebeplerinden biri, ne pahasına olursa olsun İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemek. Bunu şu anda ekonomik bir takım tavizler vererek ve Orta Doğu coğrafyasında önünü açarak, ki o Batı'nın çıkarlarına da örtüşüyor idi. Birinci merhale bu. Fakat buna rağmen İran bir şekilde bu nükleer sevdasından vazgeçmezse, bir sonraki aşamada İran'a çok daha katı askeri operasyonlara varacak önlemler alacakları konusunda hiç şüpheniz olmasın.
Evet. Dilerseniz bu Suriye, Türkiye sınırı, IŞİD ile mücadele eksenindeki neler olup bittiğine bakalım birazcık da. Bugünkü gazetelerde yalan dikkat çeken haberlerden bir tanesiydi. Rusya'nın önceki gün Esed rejimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD kontrolündeki Haseke'nin, yani Kamışlı ilçesine 100 asker gönderdiği, evet, yönünde haberler vardı. Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'ne dayandırılarak verilen haberlerde 100 Rus askerinin Suriye'ye ait askeri uçakla Kamışlı Havalimanı'na geldiği yönündeydi. Yine açıklamaya göre askerler buradan PYD ve Esed güçlerinin koruması altında Kamışlı'nın güneyinde bulunan Tertep Tepesi'ndeki 154. alaya götürülmüş. Bu haber Esed, PYD ve Rusya ittifakının bir kez daha gün yüzüne çıkarması olarak
malumun ilanı
okundu. Yine öte yandan Amerika Başkan Yardımcısı Biden yarın Türkiye'ye geliyor. Erdoğan ve Davutoğlu ile yapacağı görüşmelerde en önemli konuların başında IŞİD'le mücadele olacağı ifade ediliyor. Görüşmede Türkiye'nin PYD konusundaki hassasiyetini ilk elden bir kez daha vurgulaması bekleniyor. Yani bu Suriye içindeki gelişmeler artık Suriye olayı olmaktan çıktı gibi kıymetli hocam. Yani Türkiye'nin
gibisi fazla.
Evet. Türkiye'nin ulusal, milli bütünlüğüne ve iç güvenlik meselesine dönüşmüş durumda. Ne dersiniz? Ne olup bitiyor? Suriye içerisindeki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecektir? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin bu kırmızı çizgisi, özellikle o Fırat'ın batısındaki, evet, hassasiyeti yankı bulmuş değil açıkçası. Bu hassasiyet çok fazla kayda alınıyor gibi gözükmüyor.
Dün İHH'dan bir arkadaşla beraberdik. Bu Azez Cerablus hattındaki koridorun kapanması durumunda diyor, Suriye'deki bu rejime karşı muhalif direnişin tamamen nefes alamayacağını ve bu işin adeta biteceğini söylüyor. Hı. İkincisi de bu koridor tamamlandığında, yani bu Batılılar diyeyim de bu puzzle'ı tamamladıklarında PYD bir koridor açmış olacak. Yani Kobani bölgesiyle Afrin bölgesini birleştirdiklerinde Türkiye'nin güneyinde tamamen Türkiye'ye düşman, bakın Kürt demiyorum, hı hı, bunların Kürtlükle bir davası yok. Eğer öyle olmuş olsaydı bugün PKK'nın en tepe noktalarında yer alan Kandil'deki duran kalkan bir Türktür ve çocuklarınızı okula göndermeyin diyor, okulları yaktırıyor. Şimdi bunun Kürt halkıyla, Kürtlerle ne gibi bir şey olabilir?
İlişkisi ve menfaati
veya
olabilir.
Figen Yüksekdağ Adana Ceyhan'dan bir Türkmen kızıdır. komünist olmuş, ateist olmuş, sonra şimdi Kürt davasını şey yapıyor. Ya yani bunların Kürt davasına vereceği ne olabilir? Hı-hı. Dolayısıyla PYD'de sınırın karşı tarafında forma değiştirmiş halidir. Bu nedenle şu anda Türkiye'deki eski tüfek Marksist, ateist, komünist ekibin bu halktan bir taban bulamayacağını, binde üçler beşler mesabesinde oy aldıklarını görünce şu anda o mazlum, mağdur, o Kürt halkının sırtına bindiler. Hı-hı. Ve inşallah bu hendek hadiseleri oradaki insanların kahir ekseriyetinin aklını başına getirmiştir. Çünkü bu PYD, PKK, PEJAK, işte Kandil, bunların bütün türevleri kesinlikle bir Kürt davası değildir. Orta Doğu coğrafyasında Marksizmin yeniden hortlatılma meselesidir. İki tane şeyi vardır. Biri Kürtleri İslam'la olan bağını koparmak. İki, Kürtlerin Türkiye ile bağını koparmak. Her ikisi de yani orada yaşayan insanlar için adeta kötünün en kötüsüdür. Bu nedenle de Türkiye'deki insanların bunca cenazelere, bunca PKK saldırısına rağmen hala iç barışımızın var olmasının sebebi yüzyıllardan beri imparatorluk geleneğinden gelen ortak yaşama arzusu olan bir milletin evlatları olmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa bu benzer bir hadiseler bir Avrupa'da herhangi bir ülkede olmuş olsa tam da o PKK'nın istemiş olduğu toplumsal iç çatışma vuku bulabilirdi.
Evet, yani hocam, yani Orta Doğu bölgesi ciddi anlamda bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Evet. Ve bu dönüşüm sürecinde oradaki PYD unsurları kullanılıyor. Şimdi uluslararası bir takım çevreler PYD'yi hangi gerekçeyle kolladıklarını ifade ediyorlar. İşte DAEŞ'e karşı mücadele eden en ciddi karasal unsur olarak takdim ediyorlar. Ama bugün şeyin bir açıklaması vardı. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetim başkanı Necirvan Barzani'nin DAEŞ'e karşı çok yalnızız diye. Onlar da bize yardım edilmiyor. Bu anlamda hem ekonomik anlamda hem silah anlamında bize destek verilmiyor söyleminde bulunuyorlar. Madem mevzu DAEŞ'e karşı mücadelede savaşacak aktörler arıyorsunuz. Bu Necirvan Barzani'nin haykırışını nasıl yorumlamak
şimdi
lazım?
Şimdi Suriye içinde savaşan iki birlikten bahsediliyor. Bir tanesi Nusra cephesidir. Hı-hı. Bu rejime karşı ve IŞİD'e karşı savaşan. Nusra cephesi de şeyden ayrılmadır. Kaide'den ayrılma bir gruptur ve IŞİD'le de kanlı bıçaklı düşmandır. İkincisi de Türkmen birlikleridir. Suriye içerisinde Irak'ta da Barzani bölgesi gerçekten samimi olarak IŞİD'e karşı savaş veriyor. Türkiye'de bunlara lojistik destek veriyor. Siz kesinlikle şuna inanmayınız. Ne Amerika'nın, Batı dünyasının ne de Rusya'nın IŞİD'le veya DAEŞ'le savaşmak gibi, onları bitirmek gibi uzaktan yakından herhangi bir meseleleri yok, dertleri yok. Bunu kesinlikle bilmemiz, böylece kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, yani bugün ve evvelki gün daha doğrusu medyaya yansıyan haberlerden bir tanesi de bu İsrailli bakanın açıklamalarıydı. Özellikle en büyük devletsiz ulusun bağımsızlık zamanı geldi. Biz tüm gücümüzle bölgede kurulacak Kürt devletinin arkasındayız. Tabii bu söylemler Kürtleri menfaatleri için dile getirilmiş gerekçeler değil. Zaten aynı demecinin peşi sıra işte onu da ifade ediyor açıkçası. İnanıyoruz ki bu gelişme İsrail'in çıkarınıdır ve İsrail düşmanlarının zayıflamasına sebep olacaktır. Bunu da açıkça ifade ediliyor. Yani küçük parçalara bölünmüş gettolar oluşturmaya çalışılıyor. Dolayısıyla uluslararası bir takım çevrelerin orada Kürtlerin arkasını kollamak değil tabir caizse kendi menfaatleri doğrultusunda bir takım stratejiler geliştiriyorlar. Bugünkü, bu çok net.
Bugünkü PKK'ya en net desteği veren bir Yahudi lobisi, bir de Ermeni lobisidir. Hı. Yahudi lobisinin desteğinin arkasında onların arz-ı mevut, yani Nil ile Fırat arasının kendilerine vaat edilmiş topraklar olması ve Güneydoğu Anadolu bölgesini güçlü bir Türkiye'den alma şansları hemen hemen hiç yok. Ermenilerin destek vermesi de yine bu Doğu Anadolu bölgesini hala Ermenistan haritasında gösteriyorlar. Halbuki bizler şunu tekrar hafızamızı yenileyelim. Haçlı seferlerin sırasında ve 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler Anadolu'ya geldiğinde bugünkü Mardin'de, Diyarbakır'da nüfus Rum ve Ermeniydi. Süryaniydi. Oradaki nüfus Kürtler değildi. Yani Türkler Anadolu'yu Kürtlerden almadı. Bizans'tan aldı ve oradaki etnik yapı da Rum ve Ermeni Süryaniydi. Orada kurulan ilk Türk devleti de Artuklulardı. Bugün bak Mardin Artuklu Devleti diyoruz. Artuklu Üniversitesi diyor. Diyarbakır'ı uzun yıllar Artuklular yönetmiştir. Sonra Osmanlılar yönetmiştir. Cumhuriyet döneminde, yani tarihin hiçbir döneminde Sur'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, şimdi diyorlar ki Diyarbakır'ın adını Ahmet. Doğru, Ahmet'tir ama ta İslamiyet öncesinde, Türkler gelmeden önce, yani yine bunun Kürtlükle bir alakası yok. Dolayısıyla tarihi olarak da bütün vesikalara baktığınızda bugün tamam çok çocuk yapmışlar, gelmişler, orada bir nüfus çoğunluğu oluşmuş ama bu bir üniter devletin içerisinden pay isteme, hak isteme gerekçesi olamaz. Biz batıda yaşayan, İstanbul'da yaşayan bir Türk kökenli insan olarak şunu söylüyorum. Bu ülkedeki 78 milyon bütün insanlar bu ülkenin ortak vatandaşıdır. Türklerin olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de devletidir. Ama iş orada Cizre'de, Sur'da, Silopi'de hendek kazıp özellik, bağımsızlık istemeye gelince işler değişir ve hiçbir zamanda bu hareketlerin Kürtlere bir özellik ve bağımsız devlet kazandırmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu herkesin ayrıca bilmesi gerekir.
Kıymetli hocam, şimdi Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail tehdidi sürüyor. Bu anlamda sürekli gündeme gelen tehdit İslam dünyasında ne yazık ki bir mâkes bulmuş değil. Yani geçen gün, bu hafta içerisinde Mescid-i Aksa'nın imamı Yunus İkrim Mavi Türkiye'deydi. Yine bu anlamdaki uyarılarda bulundu. İşte Mescid-i Aksa'nın altındaki açılan tünellerin içerisine devasa kamyonların dahi girdiğini, tırların dahi girebildiğini, o tünellerde bir takım işte karakollar, kiliseler, kütüphaneler oluşturduğunu söyledi. Yani Mescid-i Aksa'nın ciddi anlamda büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi. Ama bu haykırış ne yazık ki İslam dünyasında yankı bulmuyor. Yeterli tepkiyi maalesef gösterilmiyor. Kanıksanılmış bir durum var ne yazık ki. Belki İslam coğrafyasının diğer bölgelerinde yaşanan sıkıntılardan çok ciddi anlamda geri planda kalmış durumda. Ama gerçekten de büyük bir tehdit söz konusu. Bu anlamdaki duyarlılığı da sağlamak noktasında neler söylenebilir?
Bizler kesinlikle Mescid-i Aksa konusundaki hassasiyetimizi diğer toprak parçalarıyla bir tutmamalıyız. Mekke, Medine'den sonra üçüncü bir kutsal beldedir orası ve Kudüs'ün en güzel noktasında 144 bin metrekarelik bir alandaki bu Mescid-i Aksa'ya maalesef İsrail devleti gözünü dikmiş durumda. Mekan ve zaman olarak oradan pay istemektedir. El Halil şehrindeki Halil Camii'nde bir terörist saldırısı sonucu kapattığı cami 9 ay sonra açtığında yarıya ikiye bölmüştü.
Sinagog
ve
olmuştu.
Sinagog oldu ve şu anda turnikelerden geçerek Müslümanlar Halil Camii'sinde ibadet edebiliyorlar. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un.
Benzer bir senaryonu tekrarladı.
Şu anda bunun provası yapılıyor ve Müslümanlar burada uyanık olmalılar. Mescid-i Aksa'nın altında neler olduğunu Türkiye başta olmak üzere bütün İslam dünyası bir araya gelip Birleşmiş Milletler'de ve dünya kamuoyunda bağımsız gözlemciler tarafından Mescid-i Aksa'nın altında ne olduğunu kameralar ve ekranlara yansıtması gerekiyor. Yani biz hep şu anda afaki konuşuyoruz. Şu anda Müslümanların en çok hassasiyet göstermesi gereken konulardan biri Mescid-i Aksa'nın altında İsrail devleti ne arıyor?
Evet.
Ve ne yapmak istiyor ki bunun sonucu
Süleyman
çok büyük.
Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını arıyor
yani
sözüm ona.
Yani o sözde bir şey. Bunun sonucu çok büyük. Nasıl ki 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün işgal edilmesinden belki daha büyük. evet, sonuçları olabilecek bir hadisedir. Bu konuya sürekli vurgu yapmamız ve İslam coğrafyasındaki bütün Müslümanların kalbinde, gönlünde, ruhunda Mescid-i Aksa'yı diri tutmamız lazım. Bir de Müslüman canının bu kadar ucuz olmaması lazım. Süremiz bitmek üzere, bir cümleyle de şunu ifade edeyim. Paris'te bir bomba patlıyor, 7-8 kişi ölüyor. Türkiye'den bile başbakan düzeyinde insanlar gidiyor. İşte hepimiz sizinleyiz deniyor. Ama Pakistan'da bir bomba patlıyor. Masum insanlar hayatını kaybediyor. Onlarcası kaybediyor. Ve işin garibi, dünya medyasında haber
olmuyor.
Bile olmuyor. Bu da
Müslümanın kanadının ne kadar bir durum, ucuz olduğunu
ve bu kadar ucuz olmaması gerekir diye düşünüyorum Müslüman kanının. Ve bu nedenle de Türkiye'deki birazcık münevver insanlar diyelim, artık akademisyen veya aydın demiyorum, çünkü o işin de artık çakması ve suyu çıktı. Münevver insanların bütün İslam coğrafyasını ayağa kaldıracak, diri tutacak bu ruhu gündemde tutması gerekiyor. Yani bir Müslümanın kanı, canı, ırzı, namusu da en az dünyadaki diğer insanlar kadar değerlidir. Biz Müslümanın inanç olarak daha değerli olduğunu biliyoruz ama en azından dünya kamuoyunda onlar kadar değerli olduğunun vurgulanması gerekir diye düşünüyorum.
Evet, çok haklısınız kıymetli hocam. Evet, kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.
Hayırlı akşamlar.